Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınında konuğumuz Profesör Doktor Bilge Yılmaz. Kendisini uzun bir süre sonra stüdyomuzda alıyoruz. Bilge Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Gelmiş miydiniz bu stüdyoya?
Bu stüdyoda hiç çekim yapmamıştık galiba, ilk benim için.
Hoş geldiniz tekrardan.
Teşekkürler.
Nasılsınız?
İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum ama tabii Türkiye'nin şartları çok kötü ama kişisel olarak iyi sayılırım.
Evet, Türkiye'nin şartlarını, değişen veya değişmeyen koşullarını, gelişmeyen hepsini konuşacağız sizinle. Tabii ki ekonomi hakkında konuşacağız daha çok. Ekonomideki Türkiye'nin gidişatını, son 1-2 senesini ve bundan sonraki seçime kadar, ne zamansa seçim, o zamana kadar bizi bekleyenleri size soracağım. Ama istiyorsanız biraz daha böyle günlük hayattan bir soruya başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz çok ciddi bir pahalılık sorunu var. Yani alım gücü düşünüyor, aynı zamanda pahalılık da var. İkisi birleşiyor ve insanlar bir şeye erişmekte, herhangi bir şeye erişmekte çok zorlanıyor. Siz hem Amerika'da bulunuyorsunuz hem Türkiye'de bulunuyorsunuz. Tabii ki dünyanın farklı yerinde sıklıkla giden bir isimsiniz. Türkiye'ye geldiğinizde pahalılıkla ilgili izlenimiz nedir? Yani Türkiye gerçekten çok pahalı bir ülke mi? Yoksa bu biraz da düşen alım gücüyle birlikte abartılıyor mu?
Yani dünyada normal piyasalarda para kazanan profesyonel, beyaz yakalı insanlar için Türkiye en pahalı ülkelerden biri. Maalesef. Ben 1992'de Amerika'da doktoraya başlamıştım. Tabii Türkiye'yle hiçbir zaman bağım kopmadı. Uzun yıllar gittim geldim. Hiç bu kadar Türkiye'nin Amerika'da para kazanan biri için pahalı olduğunu hatırlamıyorum. Göreceli olarak fiyatlar çok yüksek. Tabii ki dar gelirli vatandaşlarımızın geliri çok düştü. Onlar özellikle çok zorlanıyor. Ama uluslararası seviyede beyaz yakalı bir insanın dışarıda alıştığı standarta tutturduğu zaman buradaki ödediği fiyatlara bakarsanız fiyatlar çok yüksek. Bir şaşıracaksınız bunu söyleyince. Ben iş nedeniyle Japonya'ya, Cayman Adaları'na, İsveç'e çok gittim bu son 2 yılda seçimlerden sonra. Türkiye buralardan pahalı. Yani İstanbul'da birinci sınıf yerlerde yemek yediğiniz zaman Tokyo'daki benzer yerlerle kaliteyi sabit tutarak aynı kaliteli yerlere karşılaştığınız zaman İstanbul daha pahalı. Cayman için de hemen hemen söyleyebilirim bunu. Cayman küçük bir yerde, orada hiçbir şey yetişmiyor. Her şey ithal. Her şey gemiyle de uçakla geliyor. Nasıl Cayman'dan daha pahalıyız? Tabii dikkat etmek lazım. Bunu da tabii bilimsel yaklaşmak çok zor bu konuya. Nedeni de insanların TÜİK sayılarına güvenmemeleri. Yani Türk lirasının dolar karşısında ne kadar değer kaybettiğini biliyoruz. Enflasyonun ne olduğunu biliyoruz. Amerika'daki enflasyonun ne olduğunu biliyoruz. O hesabı yaparsanız Türk lirası aşırı değerli değilmiş gibi gözüküyor. Ama işte enflasyon sayısı TÜİK'ten başka bir sayı kullanırsanız o zaman işler hızla değişmeye başlıyor. Yani 2022 ve 2023'te enflasyon yaklaşık %65 resmi enflasyon. Ona çok şüpheyle yaklaşıyorum maalesef. Bunu söylemek çok acı veriyor ama o sayılar pek doğru gibi durmuyor. Zaten o yıllarda asgari ücrete yapılan zamı düşünürseniz her 2 yılda %100'e yakın zam yapıldı. Yani asgari ücretli %35'lik bir reel satın alma gücü kazandığımı hiç zannetmiyorum.
Şimdi pahalılık demişken sizin şapkanızdan bir tanesi de akademisyenlik. Yani akademisyenseniz eğitim hayatının içindesiniz bir ömür boyu. Türkiye'de eğitim para da okul ücretleri çok konuşan konuların başında. Şimdi yaz dönemi olduğu için yeni eğitimi başlayacak. Burada da çok kıyaslama yapılıyor işte. Amerika'da, İngiltere'de top class bir okulun çok üst düzey eğitim veren ve dünyada diploması çok değerli olan okulun fiyatlarına bakıyor insanlar. Bir de Türkiye'deki üniversiteyi bıraktık, kolej fiyatlarına bile neredeyse denklik var. Bu da mı bu genel işte yeme içme, konuttaki veya hayattaki her şeydeki pahalılıkla ilgili bir şey? Yoksa bu eğitimdeki pahalılığın farklı bir sebebi var mı?
Şimdi hepsinin tabii farklı sebepler olmakla beraber ortak yanları da var. Türkiye'de eğitim bu kadar pahalı değildi. Bu son 4-5 yıla çok arttı. Şimdi fiyatlara bakarsanız yani 5-6 yaşında çocukların okullarına, şimdi isim vermeyeyim buradan da merkez ne okul olduğunu tahmin ediyor. 1,5 milyon, 1.6 milyon dolar lira. Affedersiniz, 1.6 milyon lira okullar var. Şimdi 6 yaşındaki bir anaokul sınıf öğrencisinin öyle bir ders ücreti ödemesi çok dünyada az bulunan bir şey. O anlamda bakılırsa çok yüksek. Ama bir de şöyle düşünün, Amerika'da ya da Avrupa'da öğretmen maaşı Türkiye'ye göre çok daha yüksek. Yani niye buradaki fiyatlar Amerika'dan ve Avrupa'dan daha yüksek olmak zorunda onu anlamak için biraz daha alt kalemlere inmek, düşünmek lazım. Ama orada biraz da arz talebe de bakmak lazım. Şimdi gelişmiş ülkelerin çoğunda devlet okulları esasen gayet yeterli. Siz vatandaş olarak vergi veriyorsunuz. Karşına da eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetler alıyorsunuz. Şimdi Türkiye'de beyaz yakalıların eğitime önem veren ailelerin esasen öyle bir aldıkları hizmete güvenleri yok. Yani devletin maalesef eğitim kalitesi çok düştü. O anlamda insanlar mahkum oluyorlar buna. Bu da tabii bir talep patlaması da yaratıyor. Ama esasen ödenen fiyat açısından bakarsanız çoğu insan çocuğunu bu okullara verdiği için sen toplumun buraya ödediği milli servet, bütün milli servete oranla çok daha yüksek oluyor. Ben kendimden örnek vereyim. Benim büyük oğlum bizim oradaki kasabanın devlet okulunda okudu. Orayı bitirdi. Ondan sonra üniversiteye gitti. Küçük oğlum da şu an 8. sınıfa geçti. O da devlet okuluna gidiyor. Kasabanın, aynı kasabanın devlet okuluna gidiyor. Bedava. Yani tabii ki vergilerimiz ödeniyor. O parayı biz dolaylı olarak ödüyoruz ama onun üzerine ben bir okul ücreti ödemiyorum. Ama ben Türkiye'de yollasaydım çocuklarımı bunları özel okula vermek zorunda kalacaktım.
Peki aynı yerde özel okulda var mı?
Tabii ki, tabii ki.
Ama insana mesela siz onu afford edebileceğiniz, karşılayabileceğiniz ama devlet okulunda tercih ediyorsunuz.
Tabii yani esasen çocukların ihtiyaçlarına göre düşünmek lazım bunu. Benim büyük oğlum devlet okullarında daha başarılı olacağına inandığımız için öyle verdik ve çok memnun kaldık. Özel okullar bazı Türk çocukları iyi eğitemiyorlar. Kaynakları daha sınırlı. Devlet okulları özellikle matematik ve bilimlerde yetenekli olan çocuklara çok daha üst seviyede ders açabiliyorlar. Çünkü daha fazla öğrenci sayıları var. Ve avantajları var. Yani özel okullar kötü diyemem. Çok iyi özel okullar da var. Ama çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre seçiyorsunuz. Eğer maddi durumunuz iyiyse. Tabii büyük bir çoğunluk yeterince maddi durumu olmadığı için zaten direkt devlet okuluna veriyor. Biz de düşündük. Özel okula da verebilirdik. Ama baştan özel okula vermiştik. Memnun kalmadık. Baktık devlet okulunda daha iyi eğitim alabilir. Değiştirdik. Çok memnun kaldık. İkinciyi de direkt devlet okuluna verdik.
Türkiye'de bir zorunluluk. O da ise bir seçenek.
Evet.
Özel okul. Bunu neden bu duruma geldik? Onu sorayım. Siz geçtiğimiz ne zaman hatırlamıyorum. Bir buçuk sene önce yanlış hatırlamıyorsam bir işte 3 ilaç anlatmıştınız Türkiye ekonomi politikanı. Hatta Mehmet Şimşek geldikten sonra uygulanan ekonomi politikalarını 3 ilaç örneği üzerinde anlatmıştınız. Ve bunun ilaçların dozunu ve kullanım şeklini iyi ayarlamazsak bekleyen de kötü bir sonuç verebilir demiştiniz. Ciddi hastalık geçen birçok insan bunu anlar zaten ne demek istediğinizi. Biz bunun bir sonucunu mu yaşıyoruz? Yani bu tamam Türkiye hiçbir zaman yani son 15 senede hep adım adım kötüleşiyordu işte. Eğitim paralaşıyordu, özel okullar artıyordu ve işte yeme içme, konutta kriz vardı. Ama son 200 senedir çok ciddi burada bir yoğunluk artışı var. Bunun sebebi ne?
Tabii birçok sebebi var. Buna biraz esasen tarihsel olarak bakmak lazım. 2021 sonbaharında biz ülke olarak maalesef çok büyük bir deneye tabi tutulduk. Hiçbir şekilde mantığa sığmayan, rasyonel politikaların içinde yer almayan bir ekonomi politikası uygulandı Türkiye'de ve çok büyük bir tahribat yaptı. Şimdi ben Mehmet Bey'i eleştiriyorum. Eleştirmede çok haklıyım ama hakkında yememek lazım. Mehmet Bey'in ekonomiyi devraldığı 2023 Mayıs-Haziran sürecinde ekonomide çok büyük zarar oluşmuştu. Yani 2021 sonbaharı yaklaşık Eylül ayında başlamıştı yanlış politikalar. Daha önce de çok iyi politikalar uygulanmıyordu ama özellikle de çok aşırı kötü politikalar da uygulanmıyordu. O kötü politikaların uygulanması şiddeti en azından 2020'de çok arttı. 2021 Mayıs'ına gelindiği zaman zaten ekonomi tam bir felaketin eşiğindeydi. Yani her an bir ödemeler krizine girebilecekti ülke çok ciddi bir şekilde. Adı konmamış bir esasen kontroller vardı. İşte yabancı para birimlerine ulaşmak zordu, yurt dışına para yollamada kısıtlamalar vardı adı konmadan. Orada devralındı. Şimdi oradaki tahribat büyüktü. Bir ekonomi o kadar kötü bir duruma düştükten sonra düzeltmek için çok ciddi bir ekonomi programı uygulamak gerekiyor. Yaşı daha büyük olanlar bilecektir 2001 krizi. Ciddi bir krizdi. Bizim şu an içinde bulunduğumuz ekonomik zorluklar 2001 krizinden daha zor birçok açıdan. Tabii tam birbirine benzer de değil. Farklılıklar var zaman da değişti ama 2001 krizi çok daha kolay kolay çözülebilecek bir problemdi. Şu an bizim problemimiz daha büyük. Onun için çok ciddi bir, tam teşekküllü bir ekonomi programına ihtiyaç vardı. Ve daha önce yapılmış hatalar bir şekilde idare edilen hataların artık düzeltilmesi gerekiyordu. Ben 2022 Ağustos'unda bir program açıklamıştım bizim üzerine arkadaşlarla çalıştığımız, uzun süre çalıştığımız. O program esasen tam teşekküllü programdı. Her noktaya değiyordu. Ve o programın esasında ona benzer programın uygulanması gerekiyordu. O programı hazırlamak, öyle bir programı sonra uygulamak için de bir ciddi beşeri sermaye ve bir grup çalışması gerektiriyor. Maalesef Mehmet Bey görevi öyle bir grupla gelmedi. Hatta Merkez Bankası Başkanı gene BDDK'ya geçti. Yani sen çok yeni bir beşeri sermaye gelmedi. Çok küçük rötuşlar yapıldı. Merkez Bankası Başkanı değişti. Daha sonra Merkez Bankası'na birkaç atama daha yapıldı daha sonraki aylarda. Ama netice itibariyle çok sınırlı oldu. Ve hiçbir zaman böyle ciddi olaya yaklaşılmadı, ciddi bir program uygulanmadı. Şimdi böyle program birçok ayağı var. Bu ayakların bazıları 2001-2002 sırasında Türkiye'de uygulanmaya başlamıştı. Bazıları hiçbir zaman uygulanmamıştı. Yani o zaman yapılması gereken, ilk kez Türkiye'de yapılması gereken şeyler vardı. Benim o zamanlar çok anlattım işte Türkiye teşvik politikalarını yanlış uyguluyor. Çok ciddi israf var. Artık bu israfa ekonominin tahammül etmesi çok zor. Ciddi bir disiplin gerekiyor maliye politikalarında. Onları da sen çok bilimsel yaklaşıp elemek, temizlemek gerekiyor. Yani hangi teşvik bize kaça mal oluyor? Karşına bize ne getiriyor? Eğer başarısızsa, ki bunun çoğu başarısız ama devlet bunların verisini toplamadığı için bilemiyor. Başarısızların elenmesi, düzeltilebilenlerin düzeltilmesi ve yeniden bunların tasarlanması gerekiyordu ki kayıplarımız dursun. Şimdi öyle bir şey Türkiye'de hiçbir zaman yapılmamıştı. Yapılması gerekiyordu. Hala yapılması gerekiyor ama Mehmet Bey'in böyle bir beşeri sermayesi yok. Böyle bir çalışma grubu da yok. Hazırlıklı da değillerdi ve bunu tamamen bıraktılar. Bir de mali disiplin gerekiyordu. O da uygulanmadı. Onun da birçok ayağı var. Bu yani kamu özel işbirliği var, kamu iktisadi teşekküllerinin disiplin edilmesi var, kamu bankalarının yeniden disiplin edilmesi, israfın durması var. Burada çok büyük kalemler var. Şimdi çok detaylarla da konuyu dağıtmayayım. Bir de üçüncüsü de para politikası. Şimdi biz bu ilk ikisini, yani bu teşvik politikaları falan gibi şeyleri yenisen yapılması, daha önce yapılmamış ve ilk kez yapılması gereken şeyleri yapmadık. Nasıl yapıldığını bildiğimiz şeyleri de mali disiplinde gene yapmadık. Bir tek para politikasına kaldı. İşte para politikası da kullandığımız tek ilaç. O ilacı da doğru kullanmadık. O da yanlış kullanılınca sonuç alınmadı. Alınmayacağı da belliydi. Şimdi tabii ben bunu Temmuz, hatta ilk Haziran ayında Mehmet Bey'in ben başarısız olacağını söyledim. O zaman birçok muhalif ekonomist hani Mehmet Bey gelince işler düzelecek, faizler artacak umudu içindeydi. Ben yanılmayı çok umuyordum ama mantıken göremiyordum nasıl
olacağını. Siz o kadar ekonomi okuması mı yaptınız yoksa siyasi bir okuma mı yaptınız da o kadar erken bir zamanda programın başarısı olacağını söylediniz?
Bu tamamen bir ekonomik okumaydı. Yani tabii siyasi iradenin de bunun arkasında, doğru programın arkasında olmayacağını tahmin ediyordum ama ortada program yok, programı yazabilecek insan da yoktu. Daha sonra yapmış oldukları atamalarla da tamamen bunun bir fiyaskoyla sonuçlanacağı belli oldu. Hatırlarsanız o zaman Merkez Bankası'na yapılan ilk atamın da ben hatalı olduğunu ilk söyleyen bendim. Çünkü bunları ödeviniz yapmanız lazım. Yani Türkiye'de insanlar işlerini ciddiye almıyorlar. Böyle atamları yaparken kılı kırk yarmak lazım. Yani dikkatli, titiz davranmak lazım. İnsanların becerilerini iyi anlamak lazım. Doğru beşeriyle, beşeri sermaye olmadan bunlar yapılmazdı. Yapılmadılar da zaten. Ha doğru takım gelseydi ve doğru insanlar göreve gelseydi siyasi irade arkalarında olur muydu? İkinci bir soru. Büyük ihtimal o da olmayacaktı. Ama zaten ilki olmayınca ekonomik okuma yeterli. İşte o zaman da bu bizim dediğimiz, sizin bahsettiğiniz ilaç benzetmesi. Tek ilacı kullanıyoruz, onu da yanlış kullanıyoruz. Esasen para politikasının da yanlış kullanıldığı çok sonra kabul edilmeye başlandı. İlk günden belliydi yanlış oldu ama birçok insan faiz artıyor işte ya filan. Yani biz para politikasını bir faize indirgemiş durumuz. O çok yanıltıcı. Ve sonuçta ne oldu? Faiz çok arttırıldı. Enflasyonda istenen sonuçlara ulaşılmadı ve çok ağır bedeller ödendi. Şu an gelinen noktada ortada.
Onu soracağım. Bedel kısmına gireceğiz. Şimdi 2001 krizinden daha kötü şartlardayız dediniz. Bunu biraz detaylandırır mısınız? Hangi açılardan? Çünkü 2001 krizi, ben çok gençtim, gençliğimin ilk yarı. İnsanların aklındaki son büyük ekonomik kriz olarak geçti. İşte siyasi sonuçlarını da hepimiz yaşıyoruz. Bugün hala devam ediyor iktidar değişimi. O gün gerçekleşen iktidar değişimi. Geçenlerde görmüşsünüzdür, Serden Geçtiği kaybettik. O da o dönemi hatırlatan önemli figürlerden birisiydi. Ve insan kafasında çok büyük bir kriz olarak duruyor köşede. Bugün de birçok insana konuştuğumuz o kadar kötü değiliz. Şirketler batmıyor, o kadar yüksek işsizlik yok, sokaklarda o kadar büyük protesto yok. O zaman çok kötüydü diye anlatırlar da var. Ama siz diyorsunuz ki bugünkü koşullar daha kötü. Neden?
Şimdi tabii o krizle bu krizin çok farklı yönleri var. Biz çok uzun süredir kötü yönetiliyoruz ve tahribat çok büyümüş durumda. Yani sadece ekonomide değil, yan alanlarda da tahribat, kurumlar da çok yıprandı. Şimdi 2001 türü krizlere baktığınız zaman ve daha önceki işte 94 ve daha önceki krizlere bakarsanız bizim de çok V tipi dediğimiz, yani hızlı bir çöküş ama hemen arkasından hızlı bir toplanma oluyor. Şimdi Türkiye'de bu mümkün değil. Zaten bakılırsa biz 2018'den beri, aslında 2013'ten beri işleri gitmiyor ama 2018'den beri bir krizden öbürüne sürükleniyoruz. Bunlar ve esasen bu esen çok büyük bir buhranın bir parçası ve gittikçe durum kötüleşiyor. İnsan alım gücü azalıyor. Türkiye göreceli olarak rakip olduğu ülkelere göre sürekli fakirleşiyor. Şimdi bizim kar birimimiz çok aşırı değerlendiği için, yani paramız dolara ve euroya karşı enflasyonumuz kadar değer kaybetmediği için bir sahte bir zenginlik var ama o maalesef kısa süreli yaşanacak. Onları normalize ettiğiniz zaman Türkiye görece olarak çok fakirleşti. Kurumları çok yıprandı. Bunlar tabii bir bütün. Herkes çok seviyor hukukun üstünlüğü, hukuk devleti gibi şeyler kullanmak. Onlarda da biz çok geriye gittik. Yani Türkiye'nin birçok kronik olmayan probleminden çok daha fazla ağır kronik problemler olan bir düzene geçti. 2001 krizindeki toplam ihtiyacımız olan para, işleri doğru yaparsak çok küçük bir paraydı. Şimdi çok büyük bir sayı gerekiyor ve öyle bir parayı bulmak mümkün de değil. Yani bize sen bunu biraz çok daha zorla öyle bir ağaçta yabancılar geldi yardımına toparladık diye bir şey yok. Yani o zaman IMF'nin desteğiyle bir doğru bir program uygulandı. Ki bakın IMF'de birçok programda çok başarısı olmuştur dünyanın dört bir yanında. Yani orada da hani IMF bu işi doğru yapar falan diye bir şey de yok. Ama o zaman Türkiye'de Kemal Bey'in de yaptığı hatalar vardı ama birçok şey Kemal Bey doğru yaptı. Bir takımla geldi. Arkasına siyasi irade de durdu. Kemal Bey'de çok haksızlık yapıldı daha sonra. Sanki bunlar Kemal Bey'in programının başarısını küçümsemeye çalışan insanların da bir katkısı oldu buna. Şimdi o program başarılı bir programdı. Programın devamı yoktu. Daha doğrusu Kemal Bey'in programı bir ekonomik istikrar programıydı ama daha sonraki kalkınma programı yoktu. Ondan sonra işte Avrupa Birliği, işte para gelir filan bir şekilde Türkiye kalkınır şey vardı ama orada o bir iyi niyet dilekçesi gibi bir şey. Gerçek anlamda tamamlayan bir program yoktu ama istikrar programı olarak başarılıydı. Şimdi bizim uygulamamız gereken program çok daha kapsamlı, çok daha uzun süreli olmak zorunda. Bir de tabii dünya da çok değişti. Türkiye çok gerilerde kaldı. Türkiye'nin rekabet etmesi gereken ülkelere göre, Doğu Avrupa ülkeleri, Polonya'ya falan göre çok gerilerde. Şimdi Türkiye'nin çok ciddi, herkes çok seviyor ya, yapısal reformlar yapması lazım. Onları yapması gerekiyor. Uzun süreli, yani öyle V-şekli şeklinde bir sıçrama falan mümkün değil. Yani işte orada bir bankacılık krizi vardı. Paramız çok büyük bir değer kaybına uğradı. Neşter vuruldu. Hemen tak tak gerekli işler yapıldı ve ekonomimiz oldu. Şimdi öyle bir şey mümkün değil.
Şimdi burada şöyle eleştiri de var Bilge Bey. Zaten iktidarın ne yaptığını biliyoruz. İktidar politikalarıyla işte gemiyi yüzdürmeye çalışıyor. Para politikasını biraz oynayarak işte bir dahaki seçime kadar kendisine bir alan yaratmaya çalışıyor. Bunu zaten herkesin kabul ediyor. Ama 2023 seçimlerinden önce de bir eleştiri konusuydu. Sizdeki o ekibin içindeydiniz, geniş ekibin. Muhalefetin de mesela siz dediniz ya 2001 krizden daha kötü şartlardayız. Bu da ciddi bir çözüm getiriyor. Çözüm modeli veya çözüm seti gerektiriyor esasında. Ama muhalefetin de burada yeterince vatandaşın önüne veya işte iş insanının önüne veya kurumların önüne kapsamlı bir plan ortaya koymadığına dair eleştiriler var. Esasında muhalefet de ekonomi durumunu hafife mi alıyor? İktidar diyor ki işte Mehmet Şimşek'i getiririz, çözeriz. Muhalefet de diyor ki AKP'ye giderse bu iş çözülür. Bu kadar basit mi? Yani isimler değişince veya partiler değişince bu iş hızlı toparlama ihtimali var mı sizce?
Değil. Maalesef Türkiye'de problemler ciddi, çok büyük ciddiyet gerektiriyor. Ama siyasi partiler genelde bu ciddiyeti göstermiyorlar. Bunun esasen problemi siyasetin kendisinde. Bakarsanız Türkiye'deki büyük partilere birçoğu kutuplaşma üzerinden oy almaya tercih ediyor. Yani ekonomi, eğitim, sağlık politikaları üzerinden değil de kutuplaşma üzerinden rekabet etmeye çalışıyorlar. Türk milliyetçiliğini sürdürmeye çalışan, iddia eden orayı parsellemiş parti yıllarca ekonomi, eğitim, sağlık hiçbir konuda bir şey söylemedi. Değil mi? Sadece o milliyetçilikle oy almaya çalıştı. Öbür tarafta Kürt vatandaşlarımızın çoğunlukla tercih ettiği bir parti var. Onların da ekonomi, eğitim, sağlık konusunda Türkiye'nin ciddi problem konusunda pek bir çözümü yoktu. Onlar da gene aynı kutuplaşma üzerinden oy aldılar. AK Parti zaten biliyorsunuz yıllardır iktidardı. Onlar da kendi yaklaşımları var. Ana Muhalefet Partisi de maalesef aynı hatayı yaptı. Yani doğru politikaları üretip, politikalar üzerinden rekabet edip bir şey önermek yerine onlar da Tayyip Bey'in karşıtı olmak ya da AKP'nin karşıtı olmak, eğer AKP'li değilseniz bizi desteklemeniz lazım gibi bir hattıyla şey verdi. Tabii bu siyasetçiler açısından çok iyi bir şey. Çünkü gerçek anlamda rekabet etmiyorsunuz. Bir kutuplaşma sonucu orayı bloke ediyorsunuz. Çok rahatsınız ve kazandığınız yerel seçimde ya da Ankara'yı kontrol ederek AKP'nin yerinde ciddi bir rant toplayıp rant dağıtan bir sistem oluşuyor. Şimdi problem esasında orada başlıyor. Ben onu kırmaya çalıştım. Yani zaten ben siyasete çok geç girdim hayatımda. Kariyer siyasetçisi de değilim. Zaten şu an herhangi bir partide bir bağım da kalmadı. Benim gördüğüm yani Türkiye'de ciddi olarak bir politika üretme sıkıntısı var. Doğru politika uygulanırsa, üretilirse Türkiye'ye çok büyük katkı yapmak mümkün. Yani benim mesela Türkiye'ye gelip siyasete girmem, işte gençler olsun, yardım etmek istediğim diğer toplum kesimlerinde o politika eksikliğini giderip insanların hayatına dokunabilme fırsatıydı. Ve o hala duruyor. Ve vatandaşlar aslında onu görüyorlar. Yani kamu yoklamında soruluyor. Ekonomik problemleri kim çözer dendiği zaman iktidar ya da muhalefet bir kısım insandan evet beğeni topluyor, teveccüh görüyor. Ama en büyük grup ikisi de çözemez. Ve aslında doğrusu da o. Çünkü şimdi ben sorayım mesela Mehmet Bey'i ben çok eleştiriyorum. Mehmet Bey bırakıp gitse muhalefetten kimi koymak istersiniz? Muhalif partilerin hangi ekonomi politikleri başkanı koymak istersiniz? Mehmet Bey'den daha yönetecek ekonomide. Bilemiyorum insanlar öyle bir isim telaffuz ederler mi? Öyle biri var mı? İşte bu da esasen durumun vehametini gösterdiği gibi fırsatı da gösteriyor. Yani bu kadar kötü yönetilen bir ülkede işler doğru yönetilmeye başlanır, doğru politikalar üretilirse çok büyük bir potansiyel var tabii.
Herkes şikayet ediyor dediniz. Biraz önce de yayının başında söylemiştiniz. Çok çok ciddi yanlış ekonomi politikası uygulandı ve bunun tabii ki ağır bir bedeli olacaktı. Bu bedeli de ödüyoruz. Yani bir işe yarıyor mu? Çok da yaramadığını söylediniz zaten o insanların takdiri. Peki bu da şu tartışma da var. Şimdi vatandaş diyor ki ben fakirleşiyorum. Ücretli çalışan diyor ki ben fakirleşiyorum. Memur, emekli aynı şeyi söylüyor. Sanayici görüyorsunuz da sürekli şikayet ediyor. Turizmci güç kaybediyoruz diyor. Tekstilci zaten biz gidiyoruz diyor. Şikayet etmeyen çok az insan veya işte şirket, sanayi sektörü var. Genel bir memnuniyetsizlik var esasında ekonomiden. Sizce peki bunların arasında siz bir sıralama yapsanız yani en çok kim kaybediyor?
En çok kaybedenler sabit gelirli vatandaşlarımız, emekliler. Onlar sürekli kaybediyorlar. Seçim sırasında seçimden hemen önce onlara birazcık bir şey veriliyor ama o çok kısa süreli. Yani 2021 sonu uygulanmaya başlayan politikalar esasen iş insanları özellikle ucuz krediye erişimi olan insanlara çok büyük servet transferi yaptı. Ben o zaman birçok iş çevresiyle görüşürken şey dedim yani şu an siz kazanıyorsunuz, başkaları kaybediyor ama sizin kaybedeceğiniz günler çok yakın diye. O zaman ciddi bir servet transferi yapıldı. Enflasyon %80, %100 iken insanlar %15 ile kredi verdiler. O zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ekonomi aslında çok büyük tahribat yaratıyor. Çünkü kötü iş yapan insanlar normalde elenmeleri lazım değil mi? Bir şey üretemeyen insanlar. Ama size devlet %15 ile borç veriyorsa, siz 100 borç alıp 100'lük mala girseniz, seneye olmanız 200 oluyorsa ama devlet bankasına 115'e girecekseniz para kazanmak çok da kolay. Orada çok büyük haksız kazanç elde edildi. Aynı şekilde bu KKM üzerinden de kur korunma sistemi üzerinden çok büyük servet transferi yapıldı ve o da genelde yanlış anlaşıldı. Yani insanların paralarının alım gücünü korumaları niye kötü, hocam o kadar sert davranmayın dedi bana ama seçime doğru o sistemi ayakta tutabilmek için primlerle beraber yıllık %55'e varan faizler ödendi mevduat sahiplerine. Dolar üzerine ödendi bu faiz. Dünyanın neresinde devlet garantili %55 dolar garantisi var? Onu kim ödedi? Gelecek nesillerin sırtına yükledik onları. O servet transferi çok büyüktü. Şimdi o servet transferini alan insanlar da kaybediyor olabilir bazıları. Ama en çok kaybedenler, sürekli kaybedenler maalesef dar gelirler oldu.
Peki KKM'yi söylediğiniz yüksek reel faizliğe bir servet transferi yapılıyor mu? Ve başka bir yolu var mı bunun olmadığı?
Şimdi şöyle yani doğru politikalar uygulansaydı faizler bu kadar yüksek olmayacaktı hiçbir şekilde. Yani ben o zaman tabu sayılı telaffuz etmedim. Çünkü doğru politikayı söyleyemezsiniz göreve gelmeden önce. Ama bizim planımız şuydu o zaman. Bizim yaptığımız hesaplara göre faizi %30'un üstüne hemen çekecektik. 30-35 aralığının üstüne çıkmamıza gerek kalmayacağını düşünüyorduk. Onda herhalde haklıydık. Doların da bir kısım değer kazanması gerekecekti. Seçime gelirken 20 liraya yaklaşmıştı. Onda 24-25 aralığında olmasını bekliyorduk dengeye ulaştığı zaman. Ve ondan sonra da kademe olarak faiz oradan inecekti. Ama enflasyon doğru kontrol edilmediği, bu para politikası da çok geriden yavaş yavaş yapıldığı için enflasyon kontrol dışına çıktı. Ama diğer çok büyük hata da devletin güvenilirliğinin tesis edilmemesiydi. Yani insanların TÜİK'in açıkladığı sayılara güveni yoktu. Maalesef oradaki gerekli şeffaflık ve devlet ciddiyeti ve dürüstlüğü vatandaşa karşı devletin dürüst olması gerekli yerine getirilmediği için o kontrol dışına çıktı. O kontrol dışına çıktıktan sonra faizin bu seviyelere gelmesi beklenilir. Şu an parasını faizde tutan insanlar paranın alım gücü açısından çok büyük bir reel faiz kazanıyorlar mı? Hayır. Ama dolara karşı düşünürseniz alternatif olarak çok büyük gelir getiriyorlar. Yani Türk lirasında paranızı tutuyorsanız alternatifiniz dolarsa ya da dolar dışarıdan fonunuzu getirip Türk lirasına çeviriyorsanız dolar üzerinden çok büyük para kazandınız. Kazanmaya da devam ediyorsunuz. Bu devam etme çok uzun süremez tabii ki. Çünkü Türk lirasının aşırı değer kazandığı, enflasyon yüksek olduğu, faizin de o civarlarda yüksek olduğu bir yerde siz Türk lirasını o şiddette değer kaybettirmezseniz görece olarak Türk lirası değer kazanıyor. Ve o yolunda biz sonuna yaklaşmaya başladık. Yani bundan sonra dolara karşı ve euroya karşı, sepete karşı Türk lirasının değer kazanma hızı, kaybetme hızının artması gerekecek. Enflasyon şiddetli bir şekilde düşmezse. Çünkü artık orada çok sürdürülebilir bir yer kalmadı. Sorunuzun cevabına gelirse, geriye dönersek, enflasyona göre değerlendirirseniz çok büyük bir reel faiz ödenmedi insanlara. Ama parasını dolarda tutmak isteyen insanlar için çok büyük bir reel faiz ödendi. Çünkü insanlar sonuçta ne yapıyorlar? Bu kriz yaklaştığı zaman o paralarını alıp tekrar dolara çeviriyorlar. Ve dolar bazında çok büyük bir reel getiri sağlamış olacaklar. Yani KKM'de duranlar dolar bazında %55'e varan bir faiz kazandılar 2023 Mayıs'ına kadar. Ondan sonra Türk lirasında faize geçerek bir kısmı KKM'den yavaş yavaş geçti, bir kısmı hemen geçti. Dolar bazında çok büyük geri getirdiler. Yani eğer servetlerini bir önümüzdeki dolardaki düzeltme, yani Türk lirasının değer kaybı gerçekleşmeden tekrar dövize geçerlerse, ki devlet bunun geçmesine müsaade edecek gibi duruyor, çok ciddi bir dolar bazında getiri sağlamış olacaklar.
Şimdi her programın bir çıkışı, bir çıkış planı olmalı. Siz bu programın çıkışı, çünkü faiz indirimine başladı. Yılbaşında da başlamıştı ama işte 19 Mart'ta birlikte kesildi o süreç. Şimdi tekrar faiz indirimine başladı Merkez Bankası. Bunun şok olmadığı takdirde devam etmesi bekleniyor. Sizce ekonomi yönetiminin bir çıkış senaryosu var mı? Sonuçta dediğiniz gibi Türk lirasını işte değerli yapıp, faizi yüksek tutup enflasyonu ve talebi yönetiyor. Ama pek buradan bir çıkış lazım. Dediğiniz gibi iyi elbet bu sürdürebilecek bir şey değil. Sizce çıkış senaryo ne? Çıkış yapabilecekler mi?
Çıkışta başarılı bir sonuç kastediyorsa öyle bir çıkış mümkün değil. Ama tabii ki bu programdan bir çıkış olacak. Şimdi enflasyonu 38'de devraldı bu program. Yani seçimlere gelirken Türkiye'de enflasyon 38'di yanlış hatırlamıyorsam. Türk enflasyonu. Bu doğru yanlış, o ayrı bir tartışma. Şu an Türk enflasyonu biraz daha düşük. 33 civarına kadar indi. Bu biraz daha inecektir. Yani 30'u sene sonu görürler diye tahmin ediyorum. Eğer çok ciddi bir şok gelmezse. Ki öyle bir şok gelme olsa da olası. Yani çok küçük bir olasılıktan bahsetmiyoruz. Ama her şey iyi giderse, diyelim 30'da bitirdi. Yani sizin 2,5 yıllık bir programdan sonra 38'de aldığınız enflasyonu 30'a getirmeniz başarı değil. Bir planınız olmamalıydı ki değildi zaten. Çok daha düşmesi bekleniyordu, iddia ediliyordu. Ben beklemiyordum ama en azından programın iddiası oydu. O noktadan sonra tabii belli bir zaman sonra tekrar eğer bir yeniden seçim politikası uygulanacaksa şu içinde bulunduğumuz programı uygulamak mümkün değil. Orada bir çıkış olacak. O çıkıştan sonra tabii çok daha büyük yine tahribatlar olacak. Ama şu anda çok büyük bir tahribat oluyor. Yani biz doların fiyatı, euronun fiyatı ya da enflasyonla ekonomi programının başarını ölçüyorsak program felaket değil, çok başarılı değil ama başarısız da değil gibi gözüküyor. Ama amaç ne? Bizim amacımız ne? Halkın refahını yükseltmek değil mi? Niye biz istikrar istiyoruz ekonomide? Çünkü ekonomi büyüyebileceği dengeli bir düzene girebilsin diye. Ona giremedik. Halk fakirleşti bu süreçte. O zaman zaten program zaten başarısız. Eğer ben herkesi fakirleştireceksem, enflasyonu 38'e 30 yapacaksam bu başarı mı? Değil. Biz düşük enflasyon olsun istemiyoruz. Halkın refahı artacağı yeni bir düzen kurulsun diye söylüyoruz ve o düzene geçilmeyeceği için program netice itibariyle çıkılacak içinden ama kesinlikle başarısız program olarak tarihte yerini alacak.
O zaman zor bir soru ya, programı bitirelim. Yani zor derken belirsiz bir soru. O açıdan zor. Sizin seçim senaryonuz ne?
Türkiye şu an çok büyük bir belirsizlik içinde. Eğer işler nispeten yolunda gider, herkes de sağlıklı kalırsa tahmin ediyorum 2027 sonbaharı en yüksek olasılık seçim için benim şahsi tahminim. Ama Türkiye'de o kadar çok büyük belirsizlikler var ki her an her şey olabilir.
Peki ana sanayi 2027'nin sonbaharı diyelim. O zaman kadar ekonomi vatandaşlar için, iş insanları için, Türkiye'de yaşayan herkes, tüm bireyler için nasıl seyredecek? Sizin ana senaryonuz 2020 Kasım'a kadar nasıl?
Şimdi tabii orada devlet politikası ne olacağı çok önemli. Eğer şu içinde bulunduğumuz programa biraz daha uygulamaya devam ederlerse ki niyetlerin olduğunu görüyorum. İçinde bulunduğumuz fakirleşme hızlanarak devam edecek. Yani bu sonbahar ve kış daha zor geçer. İşsizlik biraz daha artar. Dar gelirin alım gücü azalır. Çürüme devam eder bu şekilde. Ta ki ya bir şok gelip ciddi bir krize yol açmaz. Şu an zaten krize ortam çok hazır. Yani bir katalizör lazım. Ama bunun neyi çıkaracağını bilemiyorsunuz. Zaten bilseniz engel olursunuz. Ya o şekilde bu iş bitecek ya da artık seçim yaklaşıyor. Artık birazcık dar gelirli emekliyi biraz rahatlatmamız lazım deyip yavaş yavaş sisteme para sokma. O da tabii herkes 2021'den sonra olanları hatırlıyor. Bu sefer olay çok daha hızlı gelişir. Herkes sisteme ucuz krediyle para sokunca ne olduğunu iyi gördü, iyi deneyledi. Çok hızlı bir şekilde ona tepki olur. Tabii o da tekrar yüksek enflasyonla bize geri gelecektir. Bu iyi senaryo. Bir de tabii ciddi şoklar yediğimiz bir durum var. O zaman tabii çok daha büyük krizler gelebilir. Tabii bazı şeyleri burada telaffuz etmek doğru değil. Çünkü ekonomide uzman bir insanın çıkıp bazı krizleri çok detaylandırırsa o krizlerin olmasını da arttırır. O sorumsuzluk olur. Ama Türkiye'de olabilecek krizlerin ne olduğunu anlamak için dünya ekonomi tarihine bakmak yeterli. Latin Amerika'ya, Asya krizine falan baktığınız zaman son 30-40 yılda dünyanın yaşadığı krizler, Türkiye'nin yaşadığı krizlere baktığınız zaman Türkiye'nin başına neler gelebileceği çok açık ortada. Yani sonuçta Türkiye'de çok ciddi dengesizlikler var. Paramız aşırı değerli. Özel sektörün ciddi bir açık pozisyonu var. Bütçe açığımız var. Enflasyon yüksek. Yani herhangi bir kriz çıkma olasılığı ciddi olarak yüksek.
Son dedim ama şunu da sormak istiyorum. Siyaset konuşmadık neredeyse. Ama şimdi 2-3 tane çok ana siyasi konu var. Birisi işte CHP-BD yapan operasyonlar. İkincisi mecliste kurulan komisyon ve kürsünün çözümüne dair yapılan adımlar. Bu iki ana meselemiz var. Tabii ki bunun yanında bir sürü farklı mesele var. Bu meseleye, buna çok derin ve Türkiye'nin kronik sorunları esasında siyasetteki, son 30-40 yılındaki. Böyle bir ekonomik tabloda, böyle bir ekonomik memnuniyetsizlikte Türkiye'nin bu kadar derin siyasi sorunları çözmesi sizce mümkün mü?
Çok zor, mümkün değil demeyeceksen bile çok zor. Şu anki iktidar sahiplerinin çözebileceği problem değil. Ben samimi de bulmuyorum zaten. Yani Türkiye o anlamda kusursuz bir fırtınaya doğru gidiyor. Çok ciddi bir siyasi belirsizlik ve problemler yumağına. Bir de çok ciddi ekonomik problemleri var ve esasen şu an hiçbirinin çözümüne yönelik de bir şey yapılmıyor. Yani şu anki ortamda bir barış, kardeşlik, demokrasi söylemleri biraz içi boş duruyor. Yani bu kadar anayasanın uygulanmadığı, insan hukukunun çiğnendiği, vatandaşın hukuka güvenin kalmadığı, iktidar sahibinin istediği gibi hukukun uygulandığı bir yerde bunları söylemek, yapmak yani çok içi boş şeyler. Türkiye'nin ilk önce önceliklerini belirlemesi lazım. Türkiye'nin ciddi problemleri var. O problemleri çözmek için ilk önce başka temel problemleri çözmesi lazım. Yani Türkiye'de esasen etnik ya da başka nedenlerden ötürü kendini başkalaştırmış hisseden insanlar varsa o insanların çözümlerini şu anki iktidarın bu ortamda çözmesine imkan yok. İlk önce daha çok demokratikleşmemiz lazım. Türkiye'nin ana problemini çözmesi lazım. Ondan sonra ancak o problemler çözülür. O anlamda da iktidardaki politikacıları ben samimi bulmuyorum. Ama diğer siyasetçiler de bence ne kendilerini de temsil ettikleri insanlara iyilik yapmıyorlar. Böyle bir oyuna gelerek diyeyim. Çünkü oyuna da gelmiyor kimse. Herkes neyin her şeyin farkında. Çok büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Bazı siyasetçiler çok büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor.
Bunu bir dahaki programda daha detaylı konuşuruz Bilge Bey. Bir dahaki programda Türkiye'nin öncelikle size soracağım ne olması gerektiğini, tam iste, sarı tam isteği. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Başka yerde görüşmek umuduyla, kendinize çok iyi bakın.
Teşekkürler size.